Ayrım 19.
Biz toprağımızı 1000 yılda eskittik, onlar 20 yılda topraklarını çürütecekler. Bu belli. Onlar topraklarını çabuk yiyorlar. Ya da kökleri toprağın derinliğine varamadı. Hiçbir zamanda ulaşamayacaklar derin bir toprağa Kerem Ali. Baksana, bir tufan dünyayı yerinden oynatıp geliyor. Baksana şu ırgat kalabalığına, karınca sürüsü gibi. Çalışmak, kazanmak, yemek, içmek, rahat etmek isterler. Bunlar böyle yoksul, elsiz ayaksız, çaresiz kalırlar mı sonuna dek? Kalırlar mı Kerem Ali? Senin aklın bunu alıyor mu? Bu yüzden bunların toprakları şimdiden çürüdü. Suları şimdiden ısındı mı diyorsun bey, dedi Kerem Ali. Hemen hemen, dedi Hurşit bey. Onlarla birlikte bizim de. Biz de kökümüzü halkın içinden alıp onların yeşerdiği toprağa soktuk. Bizim de, bizim de. Kerem Ali, haşa bey, dedi, haşa. Hurşit bey kitaplarını topladı, koltuğunu aldı. Allah'a ısmarladık Kerem Ali, dedi. Çıktı gitti. Bizim de, bizim de suyumuz onların suyuyla, onların çürümüş toprağıyla birlikte. Yağmur geceden başlamıştı. Kerem Ali asfalta pat pat diye düşen damlalara bakıyor, kafasından türlü karmakarış düşünceler geçiriyordu. Karşısında yörük kocasını buluverdi. Yağmurun içinden bir düş gibi çıkıvermişti. Yaşlı adam onu gördü, candan gülümsedi. Atı, yanındaki adamı, kendisi, kızıl sakalı ıpıslak olmuştu. Gel gel gel ihtiyar, gel baba, diye Haydar Usta'yı çağırdı. Gel bir çayımı kahvemi iç, ıslanmışsın, gel. Yağmura dükkanın kapısına çıktı. Haydar Usta da asfaltı aşmış, ona yaklaşmıştı. Ustayı kolundan tuttu, içeri soktu. Çok ıslanmışsın baba, çok ıslanmışsın, hasta olursun sonra. Osman da içeriye aldı, atı kapıya, dükkanın kepenginin kilit yerine bağladılar. Atın sağrısından, keçesinden sular sel gibi aşağıya sızıyordu. Haydar Usta Kerem Ali'nin gözlerinin ortasına, göz bebeklerine bakarak, "Söyle iyi adam," dedi, sıkılarak, bir çocuk gibi kızararak. "İsmet'in yanına nereden, nasıl, kiminle, neyle gidilir? Oraya gitmeliyim. Başka hiç mümkünü, çaresi yok." Kerem Ali, "İsmet Paşa senin kılıcına bakmaz bile. Ankara'ya varırsan onu göremezsin. Görsen bile derdine bir derman bulamazsın. İsmet Paşa hükümetlik yapmıyor." diyemedi. Hiçbir şey diyemedi. İçine şimdiye kadar duymadığı, bilmediği, her duygulu adamı yerinden hoplatan bir acı saplandı kaldı. Ankara'ya nasıl, neyle gidebileceğini, İsmet Paşa'yı hangi yoldan bulabileceğini bir bir ona söyledi. Yolun açık olsun, talihin yaver gitsin diye dualar mırıldanarak, inanmayarak yaşlı adamı dükkanından uğurladı. Hemite Dağı Çukurova'nın ortasına doğru bir hançer gibi uzanmıştır. Önünden Ceyhan Irmağı akar. Aşağıda Akdeniz'e kadar uzanan Çukurova düzlüğü. Hemite Dağı Çukurova düzlüğünden birdenbire çıktığı, yükseldiği için ulu bir dağ gibi gözükür. Sırtını Toras'a dayamış bir küçük dağdır. Kıraçtır. Kayalığında tek tük kesme çalıları, koca yemiş çalıları, alıç ağaçları bulunur. Hemite Dağı baştan ayağa çiriş, nergis açar. En kokulu nergis Hemite Dağı nergisidir. Bir de kedi taşağı çok kırmızı açar. Hemite Dağı kayalıkları keskin, mor, ak, yeşil benekli, kırmızı damarlı çinke taşındandır. Çinke taşı çakmak taşına yakın sertliktedir. Bu dağdan hiç mi hiç su kaynamaz, kurudur. İnce yarım parmak kalınlığında bir su Hemite köyünün üstündeki kayalığın dibinden sızar. Bu çeşmenin çok eskilerden, Hititlerden kaldığı söylenir. Bu ot bitirmez Hemite Dağı hiç kimsenin işine yaramaz. Sarp kayalıklarında eskiden kartal yuvaları vardı. Öylesine çoktu ki kartallar kapkara kayalıkları örterlerdi. Şimdi onlar da çekip gitmişler. Nereye gitmişlerse. Yorgun obaya artık Çukurova'da ayağını basacak bir toprak parçası yoktu. Düşman olmayan bir köy, bir kişi de kalmamıştı. Şu 10 yıldır Çukurova'da konulmadık, en küçük bir açıklık, yayılmadık tarla, dövüşülmedik köy, köylü kalmamıştı. Bu oba değilse öteki oba mutlaka bir köyle çatışmıştı. Süleyman Kahya Çukurova'nın ortasında durmuş, avucun içi gibi bildiği bu toprakta konacak bir açıklık, onları dostça kabul edecek bir köy bulamamıştı. Nereye gitmeli? Kime sığınmalıydı? Kış da gelip çatıyordu. Dün gece de Akçaveli çadırını, çoluğunu çocuğunu almış, kimseye haber vermeden obayı bırakıp gidivermişti. 38 çadır kalmıştı 60 çadırdan bu yıl. Geçen yıl 100 çadırdı Karaçullu Obası. Daha önceki yıllar Karaçullu Obası Çukurova'ya indiğinde ovanın yüzü çadırdan kapkara kesilir, ortalık büyük şehir kaynaşmasında canlanırdı. Bahara kadar oba toptan dağılacak mıydı? Herkes başını alıp alıp bilinmeze gidecek miydi? Keşke gitseler, tükenseler diye düşündü Süleyman Kahya. Bir an önce dağılsalar da bu kepazelik de son bulsa. Gün doğumundan bu yana şu çeltik arkının açıklığında durmuşlar, bekliyorlar, bir karara varamıyorlardı. Akmaşat'a, Narlı Kışlı'ya gidelim. Gidelim de oralarını zapt edelim. Ya ölürüz ya da toptan bizi öldürürler dedi Fethullah. Müslüm Koca ondan yana çıktı. Bizim baba dede kışlağımızı elimizden aldılar onlar. Biz de şimdi burada durmuş nereye konacağız diye kuş gibi düşünüyoruz. Gidip kışlağımıza konalım. Ya ölelim ya öldürelim. Bakın sana şu obaya, zaten bitmiş. Bir iyice bitirelim ama kışlağımızın üstünde ölelim. Böylece bitelim. Obanın bütün erkekleri Fethullah'la Müslüm Koca'nın düşüncesindeydi. Onlar hemen göçü Akmaşat'a ya da Narlı Kışlı'ya çekmek, dövüşe dövüşe bu eski kışlaklarına yerleşmek istiyorlardı. Ortada kararsız, öyle susup kalmış Süleyman Kahya, başı çatlayacak kadar düşünüyor, bir çıkış yolu bulamıyordu. Gittikçe de yüzü değişiyor, öfkeleniyordu. Narlı Kışlı'da 50 yıldır köy var. 50 yıldır oraya köy kurulmasına, kışlağımızın elden gitmesine göz yumduk. Şimdi başımız sıkışınca Narlı Kışla bizim kışlağımız mı oldu? Karadirgenoğlu Derviş Bey bize Akmaşat'a konalım, orasını yurt edinelim, köy kuralım diye az mı söyledi, yalvardı. Adamın sözünü dinlemedik bile. Bütün Çukurova hep öyle bizim kalacak sandık. Dilediğimiz yerde dilediğimiz kadar oturabiliriz sandık. Şimdi başımız sıkışınca da ölmeye, öldürmeye gitmek için can atıyoruz. Hepimiz ölsek, bütün Çukurova'yı öldürsek bir karış toprağımız olur mu sanıyorsunuz? Fethullah, işte kala kaldık Çukurova'nın ortasında, bacaklarımızın üstünde, bir yolunu sen göster hay babam dedi. Müslüm Koca, sen göster Süleyman dedi. Obanın öteki erkekleri de ayağımızı basacak bir yer bul bize dediler. Süleyman Kahya sıkışmıştı. Akmaşat'a, Narlı Kışla'ya gitmeleri, köylülerle, Derviş Bey'in adamlarıyla çatışmaları demekti. Oba çok kızgındı. Çatışmanın sonucuysa öldürme, öldürülme demekti. Süleyman Kahya başını kaldırıp kaldırıp karşıdaki mor, kıraç dağa gözlerini dikiyordu. Vakit öğleyi geçiyordu. Gün attığından bu yana burada durmuşlar, kalmışlar, düşünüyorlardı. Bir karara varmak gerekti. Süleyman Kahya yılmıştı, oba da yorgundu. Birkaç gün için bir yere konmak zorundaydılar. Hemite Dağı'nı gösterdi. Oraya dedi. Şimdilik birkaç gün için oraya konalım da. Baba diye inledi Fethullah. Orada kayadan başka bir şey yok. Bir tek dal yeşil ot bile yok. Su yok, bir şey yok. O dağda ölelim mi? Oraya dedi Süleyman Kahya, kaşları çatılmış. Müslüm Koca, Süleyman dedi. Oğlum sen delirdin mi? Oraya konulmaz ya. Köylüler bizden o kıraca, o kayalığa konsak bile toprak bastı parası alırlar. Dağ bastı parası alırlar dedi Fethullah. Vermem dedi Süleyman Kahya. Göçü çekin dağa, elbet bir düşündüğüm var. İstemeye istemeye göçü Hemite Dağı'nın ot bitmez kıracına çektiler. Haydar Usta'yı bekliyor dedi Fethullah. Beklesin bakalım. Haydar Usta kılıcı İsmet Paşa'ya, Ramazanoğlu'na verecek de onlar da bize kışlak verecekler de vay akıl vay. Vay akıl vay. Müslüm Koca vay akıl vay dedi, onu onayladı. Kelin tırnağı olsa başını kaşır. İsmet Paşa toprak bulsa kendisi kışlak yapar. Ramazanoğlu toprak bulsa kendisi yaylak yapar da Akçaşaklı pınarlarından öz kendisi içer. Sus dedi Abdurrahman. Sizi dinliyor, duymasın. Yaşlı kadınlar, çocuklar, kızlar, gelinler yolda konuşuyorlardı. Hemite Dağı'na konacak, orada Haydar Usta'yı bekleyeceğiz. İsmet Paşa yüreği toprağının en güzel yerini bize verecekmiş. 3 gün burada Haydar Usta'yı bekleyip sonra hep birlikte yüreği toprağına gidecekmişiz. Sultan karı yaşlı, uzun parmaklı, buruş buruş elini gökyüzüne açtı. Çabuk çabuk gel, kurban olduğum pirler piri Haydar Usta dedi. Bütün mümkünümüz, çarelerimiz kesildi. Çabuk gel, kul olduğum, sen de Haydar Usta'mızı, dili muştulu, salığı güzel yiğidimizi çabuk gönder güzel Allah'ımız. Kapalı yollarını aç, yollarına güller döşe, tez gönder ustamızı Allah'ımız. Çok sıkıştık, insanlıktan arıttılar bizi, vallahi sıkıştık. Bir umudumuz sende Haydar Usta'mız, güzel Allah'ımız. Bir de Haydar Usta'ya yürekler sarıldıkça sarılıyor, kadınlar, gelinler, kızlar, çocuklar, dört göz olmuşlar onu bekliyorlar. Bir yandan da erkekler arasında bir ikircik, güvensizlik genişliyordu. Ertesi gün sabaha karşı Hemite Dağı'na, alışlı toprağa kondular. Bütün gece develerin üstündeki çocukların dışında kimse uyumamıştı. Yükler çözüldü, çadırlar dikildi, çobanlar koyunları alıp Ceyhan Nehri'ne çektiler. Süleyman Kaya birden obanın sürüsünün yarı yarıya azalmış olduğunu gördü. Yüreğine ateş düştü. Demek yolda döküle döküle, hem de döke döke geliyorlardı. Bütün obayı başına topladı. Herkes, herkes, çocuklar da, yaşlılar da, obada soluk alan kim varsa gelsinler. Koynundan altın kesesini çıkardı. Bu dedi, sizin bana toplayıp verdiğiniz altınlar. Bununla hiçbir şey olmaz. Haydar Usta da gitti gelmedi. Şimdi sizden ne kadar altınınız, yüzük, başlık, hızma, gerdanlık, ne kadar gümüşünüz, ne kadar paranız varsa istiyorum. Kara Dirgenoğlu Derviş Bey'e vereceğim. Bütün varımız bu. Diyeceğim, al bunları, bize kışlağımızı, Akmaşat'ı ver diyeceğim. Yiğit bir adamdır. Belki içinde kadın süsleri görünce hiçbirisini almadan Akmaşat'ı bize verir. Kadınlar, kızlar süslerini sökmeye, söküp getirip Süleyman Kahya'nın önünde serili mendilin üstüne atmaya başladılar. Ceren de nesi var nesi yok topladı. Süleyman Kahya'nın önüne koydu. Obanın bütün kadınları ona hınçla baktılar. 3 günden beri gene obanın kadınları ona düşman kesilmişler. Birçoğu gene Ceren'le konuşmamaya başlamıştı. Süleyman Kahya bu kadar mı diye sordu. Sağa sola bakındılar. Hiç kimseden bir ses çıkmadı. Sultan karı topallayarak yumulmuş geliyordu. Getirdi Süleyman Kahya'nın önüne bir çıkın attı. Al Süleyman, bunu da al da bize bir kışlak bul. Olmaz böyle. Bu da benim kefenlik altınlarım. Al bunları da bize bir kışlaklık toprak versinler. Ne bu, perişan olduk Süleyman. Haydar Usta da gelmedi. İsmet Padişah belki onun yaptığı kılıcı beğenmedi. İsmet Padişah belki onu zincire vurdur. Bizim Haydar'ın da dili durmaz ki. Kim bilir İsmet Padişah'a ne dedi de İsmet Padişah onu zindana attı. Al bunları da kışlak sahibi olunca, ben de ölünce siz de beni kefensiz gömmeyin, olur mu? Ah, o İsmet Padişah'a kılıcı ben götürmeliydim. Süleyman Kahya Sultan Karı'nın getirdiği çıkını açtı, onun altınlarını da ötekilerin üstüne attı. Sonra hepsini derledi, topladı, mendile sardı, koynuna koydu. Atını çekmiş getirmişlerdi. Ata atladı, yamaçtan aşağı sürdü. Bütün oba arkasından düzlüğe kadar indiler. Düzlükte durup onu uğurladılar. Hep birden yere düz çöküp, eli boş dönmesin diye Tanrı'ya niyaz eylediler. İçlerinden alkışlar ettiler, dualar, demeler söylediler. Süleyman Kahya gözden ırayıp da ortadan yitip gidinceye kadar orada toprağa diz çöküp beklediler. Ağır ağır, isteksiz topraktan doğruldular, çadırlara çıktılar. Çıkar çıkmaz da karşılarında 15 kadar köylü delikanlısını vurdular. Fethullah delikanlıların yanına gitti. "Hoş geldiniz kardeşler," dedi. "Hoş bulduk," dediler. Fethullah onları çadıra çağırdı, kahve söyledi, ayran yaptırdı. Delikanlılar Fethullah'ın gösterdiği konukseverlikten çok kıvanç duydular. İsteklerini söylemeye utandılar. Sonra Tazı Mehmet ortaya atılıp tepeden inme, taş gibi düştü. "Fethi Ağa, geldik ki bize de hakkımızı veresiniz." "Ne hakkı?" diye şaşırdı Fethullah. "Dağ hakkı," diye dikeldi Tazı. "Dağın ne hakkı olurmuş?" diye alaylı sordu Fethullah. Bu alaya çok içerlediler delikanlılar. Büyük umutlarla gelmişlerdi buraya. Çok büyük bir para koparacaklarını sanıyorlardı. "Bakın," diye yalvardı Fethullah. "Bakın kardeşler, huzurunuzda Kur'an'a el basıp yemin ediyorum, bir tek kuruşumuz kalmadı. Az önce babam kadınların altınlarını, yaşlıların kefenlik paralarını tek kuruş bırakmadan obadan aldı götürdü. Eski kışlağımız Akmaşat'ı bize satın alacak alabilirse, biz de sizin gibi yerleşip köy olacağız. Tazı Mehmet onu hiç dinlememiş gibi, bize gelince kalmaz, bize gelince. Bu dağı da biz koruruz arkadaş, bu dağ da bizim mülkümüz arkadaş. Biz olmasaydık arkadaş, Fethullah, siz olmasaydınız bu dağ yerinde durmaz mıydı demek istiyorsun arkadaş diye güldü. Sen bizimle alay ediyorsun diye barut gibi ayağa fırladı Tazı Mehmet. Dimdik, ince, eğri bacakları üstünde yaylanarak, kalkın arkadaşlar, bunun hesabını Fethi Ağa'dan sormak gerek. Haydin arkadaşlar. Sert, gücenmiş, alınmış, aşağılanmış, öç almaya yemin etmiş yüzlerle yamaçtan aşağı çabuk çabuk inmeye başladılar. Fethullah ettiği şakaya bin pişman. Ya arkadaşlar, etmeyin, eylemeyin. Ha bir şaka edelim dedik. Aman arkadaşlar, olur mu böyle? Olur mu böyle gücengenlik? Diyor, önlerine geçiyor, onları durdurmaya çalışıyor. Ötekiler ne konuşuyorlar, ne duruyor, ne de dinliyorlar. Yüzlerinde biz sana bundan sonra ne yapacağımızı biliriz, hele bekle havası, hızlanarak aşağı iniyorlardı. Fethullah çalıştı, çabaladı, yalvardı, özür diledi, önlerine geçemedi, gönüllerini edemedi. Oraya bir taşın üstüne oturup gidenlerin, küçük dağları biz yarattık dercene gidişlerine baktı, baktı, içini derinden çekti. Ah dedi, ah bu yörüklük batsın, bu yörüklüğü icat eden her kimse, hangi dedemizse, yerinde yatamasın. Ah, ah, yörüklük yerin dibine geçiyor ya, yerin bin kat dibine geçsin. Şunlara, şu sertçe gibi heriflere, şunların afur tafurlarına bakın hele. Ellerini göğe açtı, gözleri dolu dolu Allah diye yalvardı. Şu derviş beyin yüreğine bir iyilik koy. İyilik koy da şu Akmaşat'ı babama satsın. Yoksa bu gece hepimizi genç, yaşlı, çoluk çocuk hepimizi öldür. Bu zulüm yetsin. Aşağıda düzde köylü delikanlıları durmuşlar konuşuyorlardı. Sonra birden sevinçle ona, sana gösteririz, bekle dercene yola düzüldüler. Fethullah gün batıncaya kadar oturduğu taşın üstünden kalkamadı. Her bir yanı havanda dövülmüş gibi ağrıyordu. Aşağıdan yoldan bir atlı ürkek, yumulmuş, atının ayağı birbirine dolanarak geçiyordu. Fethullah onu gördü, kim olduğunu anladı. İçini de bir aşağılama duygusu kapladı. Pis adam dedi, aşağılık adam. Sevda demezler bunun adına, alçaklık derler. Bin yılda sürünsen, şurada yurtsuzluktan bütün aba gözünün önünde kırılsa ölse, cereni gene alamazsın, alçak. Sen gerçek sevdalı olsaydın, sıkışmış obanın sıkışmışlığının üstüne varmayaydın, belki de ceren seninle olurdu, alçak. Sonra Oktay Bey'e acıdı. Belki de çok sevdalıydı. Sevda sevda derler. Be hey yarenler, bilmeyene bir acayip hal olur. Kız mı yok dünyada? Ceren'den güzeli de belki bulunur. O zaman neden sürünsün böyle? Ceren'i getirdi gözünün önüne. Yok yok dedi. Ceren'den daha güzel bir kız olamaz bu dünyada. Oktay Bey'in hakkı var. Bu kızın ardında ne kadar sürünse o kadar hakkı var. Işıktan gölgeler uçuşuyor. Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ışıklar. Işığa da benzemez, öyle bir şeyler. Bu şehri ışıklarla döşemişler. Yıldızlar, ışıklı pencereler, kapılar, dağ gibi yapılar. Mustafa Kemal Paşa'nın türbesi sabaha kadar ışığa batıp çıkıyor. Bir tepenin üstünde öyle durup duruyor, kıpırtısız. Işıklar, ışıkların, iri dev yapıların gölgeleri. Gölgeler, ışıklar birbirine girmişler, kovalaşıyorlar. Sarmaşıp dolaşıp açılıyorlar. Otomobiller, otobüsler, kamyonlar, ışıklar, ışıkları uçup giden, inleyen, konuşan, bağıran Ankara, büyük ışıklı. Gittikçe de her gece başını alıp gidiyor. Tekmil Ankara Ovası'na yayılıyor. Yüksek yapılar birbirine geçiyorlar, geçiyor, ayrılıyor, kavuşuyorlar. Işıklar, ulu gölgeler, kırmızılar pul pul olup dağılıyor, serpiliyor, sonra top top oluyor, kavuşuyorlar. Sonra gene bir fıskede darmadağın, sonra gene ışıklar kırmızı, mavi, ak, yeşil, turuncu göğe savrulu, pul pul düşüyorlar, kurşun gibi ağır. Haydar Usta bir akşamüstü Ankara'ya otobüsten yorgun indi. Yanında yol boyunca konuşup geldiği güler yüzü delikanlı da vardı. Bir şey soracaktı, sağına döndü, delikanlı yitip gitmişti. Bir süre durdu. Kalabalığın içinde gözleriyle delikanlıyı aradı, bulamadı. Bu teresler de hep birbirine benziyor dedi. Hık demişler, birbirlerinin burnundan düşmüşler. Soluk yüzlüler, kansızlar, yüzleri gülmezler. Kalabalığın aktığı yöne doğru aktı. Geniş, alan gibi bir yapının içinden dışarıya çıktı. Dışarıda otomobiller üst üsteydi. Haydar Usta, başında turuncu, ışılayan börkü, kızıltılar uçuşan, heybetli sakalı, çarıkları, iri uzun gövdesi, elinde bir kutsal emanet gibi, yeni doğmuş bir bebe gibi nazlayarak, incitmeden, korkarcana tuttuğu kılıcı, uzun parmaklı elleri, püskül püskül gözlerini örten kaşlarıyla elektrik direğinin altında durmuş, daha da heybetleniyor, onun bu duruşu, kılığı gelip geçenlerin gözünden kaçmıyordu. Haydar Usta da onların kendisine bir hoş baktıklarını biliyordu. Biliyor, öfkeleniyordu. Zaten günlerden beri öfkeliydi. Öfkesi burnundan çıkıyordu. Teresler, teresler, bak hele, gözlerini nasıl açmışlar da bakıyorlar, bak hele. Aç kurtlar gibi, yiyeceklermiş gibi. Ulan sizi, ulan adam olmazlar. Siz adam olsaydınız biz böyle olmazdık. Sağına soluna böyle öfkeli, kızgın bakınırken az önce kalabalıkta yitirdiği yolculuk arkadaşı delikanlıyı gördü. Sonra hemencecik de gözden yitirdi. Vay ocağını bucağını Ankara, bir insan seli ki bir anda kişiyi yutuveriyor. Burada böyle dura dura ne olacak? Bu akşam İsmet'in evine gitmeli mi? Obadan çıkalı beri aradan ne kadar, ne kadar bir süre geçti. Şimdiye kadar fıkaraları o alçak Çukurovalılar perişan eylemişlerdir. Ceren kızı da belki o yüzsüze, meymenetsize, elleri avrat elleri gibi pembeye, kel kafalıya da vermişlerdir. Gözleri dört olmuş da yolumu bekliyorlardır. Fıkaraları 30 yıl kandırdım. Şu kılıç bitsin de vereyim de paşalara size bir kışlak alayım diye. Fıkaraları 30 yıl çocuk gibi avuttum. 30 yıl bir umut olup benim kılıcı beklediler. Kılıcın bir kışlak getirip getirmeyeceğini 30 yıl tartıştılar. İnandılar, inanmadılar ama 30 yıl bir tek umut olup da bu kılıcı beklediler. Şimdi de dört göz olup kılıcın yolunu gözlüyorlar. Ya İsmet de boş çıkarsa? İsmet, Yavuz İsmet, Yunan'ın gözünü çıkaran, eli tor şahinli İsmet, akıllı, ferasetli, kurnaz, ardında bin tilkiyle dolaşıp binine de kurnazlık, akıl öğreten İsmet. İnansalar da inanmasalar da Haydar Usta Karaçullu Obası'nın sonu buydu. İsmet Paşa'dan öte köy yoktu, bir de Menderes. O da kim? İsmet Paşa'ya haber veriyorlar. Eski adam, eski toprak, Ramazanoğlu'na benzemez. Bozulmamış, 100 yaşındaki bir konuğun, hem de kendisine niyaz eden bir konuğun, masasının arkasına saklanıp aval aval yüzüne bakmaz. O eski adam, harp görmüş, Yunan'ı kırmış, gözünün önünden ölümler, kırımlar geçmiş. İsmet Paşa Ramazanoğlu'na benzemez. İsmet Paşa, ulu şanlı Muhammed Mustafa'nın makamında oturuyor. Ramazanoğlu'ysa İsmet'in makamında oturuyor. İsmet Paşa'ya haber verdiler. Yörük kocası, demirciler ocağı piri, Haydar Usta, 30 yıldır senin için dövdüğü kılıcı bitirmiş diye haber verdiler. Çok sevindi İsmet. Sevincinden kır bıyıkları vızıladı.